Ayrım 17.
Deborah ile Carla'yı gören hiç kimse onların arkadaş olduğunu anlayamazdı. Deborah'ın şu anda ezinç içinde olan Carla'ya selam vermesi, normal insanların anlayamayacağı bir tedirginlik kaynağı olabilir ve Carla'nın sonradan pişmanlık duyacağı sert, hatta kaba davranışlara girmesine yol açabilirdi. Deborah Carla'ya hiç bakmadı. Cansız maskesinin gerisinde öylece oturup, Carla'dan onu tanıdığını belirten gizli işaretin gelmesini bekledi. İşaret verildiğinde ellerinden geldiğince ilgisiz görünmeye çalışarak birbirlerine yaklaştılar. Deborah belli belirsiz gülümsedi ama sonra garip bir şey oldu. Deborah düz, gri, bulanık iki boyutlu durumdaki görüş alanına giren Carla'yı üç boyutlu, renkli, ağza alınan bir yudum sıcak kahve ya da bir tulumda kendine gelmek kadar somut ve gerçek bir varlık olarak gördü. Merhaba dedi Deborah kısık bir sesle. Merhaba. Sigara içebiliyor musun? İznim yok. Daha sonra Deborah banyonun önünde bir hasta bakıcının kendisini içeri sokmasını bekleyen Carla'nın yanından geçti. Akşam yemeğini benim yatağımda yeriz istersen. Carla yanıt vermedi. Ama akşam yemeği verildiğinde tepsisini Deborah'ın şimdi kalmakta olduğu arka yatakhaneye getirdi. Tamam mı? Deborah Carla kendisine ayrılan yere yatağın düz olduğu ayak ucu kısmına otursun diye yana kaydı. Merhaba merhaba, benim üç boyutlu ve çok renkli arkadaşım. Seni gördüğüme çok sevindim. Sesli olarak Doris Rivera geri dönmüştü ama tekrar çıktı dedi. Duydum. Carla Deborah'a baktı ve Deborah'ın onu net bir biçimde görmesini sağlayan mucizeye benzer bir başka mucize ile maskenin gerisine ulaşır gibi oldu. Ah Deborah, durum o kadar kötü değil. Buraya dönmek zorunda kaldım çünkü bir anda çok şey yapmaya kalkıştım ve yaptıklarımın bir kısmı babama karşıydı ve başka bir sürü neden de vardı. Vazgeçmiş değilim, yalnızca yorgunum o kadar. Carla'nın gözleri doldu ve arkadaşının kederi karşısında şaşkınlık ve korkudan dona kalan Deborah, dünyanın o korkunç kargaşa okyanusunda boğulmuş kişilerin hala beti benzi sararmış, soluğu kesilmiş bir haldeyken gene bu okyanusa dönüp bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha denemesine yol açan ne gibi bir şey var acaba diye merak etmekten başka bir şey yapamadı. Niganonlarının üst düzey gerilimi daha ilk boğulmalarında yok olduğu halde neden hala başkaları gibi yüzebileceklerini sanıyorlar diye haykırdı Deborah Lactemon'a. Bir tek Aydit bilir bunu dedi Lactemon. Bazıları için hiçbir şey olanaksız değildir. Deborah'ın içindeki kaslar korkuyla gerilmişti. Öyleyse Carla'nın Niganonlarının yaratılışından değil, koşullar nedeniyle mi kötü olduğunu düşünüyorsun? Evet. Ama ben onun arkadaşıyım. Benim maddemden değilse onu zehirleyeceğim demektir. Kesinlikle öyle. Yasalara bu kadar aykırı bir şey olabilir mi? Yasada bile Niganon kendi kendine oluşturur deniyor. Farklı bir öz mü oluşturdum ben ve bunu yaptıysam neden? Herhalde ceza olsun diye dedi Lactemon. Başkaları bazen seni cezalandırmak için senin lanetine uğruyorlar. Deborah başını Tanrı'dan Carla'ya doğru çevirdi ve onun hala ağlamakta olduğunu gördü. Öyle görünüyordu ki şifreyi öğrendiğini, yıllarca acı çektikten sonra şifreyi tahminle çözmenin bir yolunu bulduğunu sanmak, aldatmacanın bir parçasıydı. Atılan son adım geriye çekildi ve eski kargaşa, dağdağa ve kahkaha gene ortaya çıktı. O benim arkadaşımdı diye bağırdı. Uzaklaşmak üzere olan tanrılarına zarar görmüyor gibiydi. Aynı maddeden değilsiniz. Niganonlar aynı değil. Onun katili olacaksın dedi tanrılar. Carla'nın ağlaması bittiğinde Deborah'ın gövdesi hala yatağın öbür ucunda duruyordu. Ama benliği gövdesiyle birlikte değildi. Öğrencilerden biri anlaşılmaz bir nedenle kendini Deborah'a adamıştı. Deborah ne zaman koğuşun halka açık bölümünde şöyle bir gözükecek olsa, bu öğrenci gri bir fon önündeki beyaz bir leke ve belli belirsiz bir ses halinde, bağımlılığının verdiği bir coşku ve telaşla peşinde koşturuyor, hiçbir karşılık beklemeden ona hizmet ediyor ve her işine burnunu sokuyordu. Sandığından daha hastasın anlaşılan dedi Deborah kendi kendine, Yuri diliyle. Bu insanlar Tanrı'ya fırlatmak için genellikle en kötüleri seçerler. Tanrı onların köpeği ve kemik olarak da bir sürü Deborah var. O halde adım kemik olsun bundan böyle. Yuri dilinde söylenince gerçekten gülünç olmuştu bu sözler. Deborah yüksek sesle güldü. Sonra Yuri'deki gibi sessizce simgesel bir el hareketi ve bir mimikle gülme taklidi yaptı. Kim gülüyor bakayım orada diye Entrable ona takıldı. Ben Tanrı kemiği şey diye yanıtladı Deborah. Ve Deborah içinde dünyanın yaratmış olduğu sıkıntının hafiflediğini duyumsayıncaya değin gülüştüler. Tanrı kendisine sunulan şeyi koklayıp ne olduğunu anlayınca bu öğrencinin o sevgi dolu tapıncı ne olacak acaba ve yeniden gülüştüler. Ya göklerin öfke kasırgası karşısında ter içindeki öğrencinin yüzünde belirecek şaşkınlık ve yeniden kahkahalar atıldı. Ama gülüşmeler hüzünle noktalandı. Çünkü Deborah öğrenciye peşinde koşturmaktan, kuruntucu yaygaralarıyla onu rahatsız etmekten vazgeçmesini söyleyecek kadar güçlü olmadığını biliyordu. İlk yaz sürüp gidiyordu. Deborah Fury'e art arda gizlerini, korkularını, dünyaları arasında geçiş yaparken kullandığı parolaları anlatıyordu. Gerçi ama Juggernaut ya da Entrebbe'nin düşmesi kadar kesin görünen nihai bir aldatmacaya teslimiyetini çabuklaştırmak için yapıyordu bunu. Sonunu beklerken içindeki o ürpertici farklılık duygusu hala yaşıyordu. Hatta bir süre sonu dramatize edip güzel ve zarif bir biçimde ölen bir insan rolünü oynayarak görkemli bir sanat gösterisi sundu. Fury sonunda pes etti. Yalnızca hasta değil. Allah yardımcımız olsun, bir de ergenlik derdi var. E'si bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Yapman gerekeni yapmalısın. Bu parodileri filan. Ama lütfen bana neyin bütün gücümüzle savaştığımız hastalığı, neyin yalnızca senin %100 bir dünya varlığı ve kadın adayı olduğunun bir başka kesin belirtisi olan ergenliği simgelediğini anlamakta yardımcı ol. Bir süre ilgili gözlerle Deborah'a baktı, sonra gülümsedi. Kimi zaman çalışma öylesine yoğunlaşıyor ki bütün bu gizler, belirtiler, geçmişin hayalleriyle karşılaşmalar filan hasta dünyayı gerçek bir şey olarak görmeye başlayıncaya kadar bu terapilerin ona ne kadar tatsız ve anlamsız gelebileceğini unutuyor insan. Deborah doktorun bir sürü ıvır zıvırla dolu masasına baktı. Dikkatini bu masaya yöneltmesi çoğu kez onu rahatlatmıştı. Masada uçmamaları için kağıtların üzerine konan bir taş vardı. Tanımlaması olanaksız bir biçimi olan bu taş, gözlerini ve zihnini bu görüşmelerin gerginliğinden uzaklaştırıyordu zaman zaman. Deborah şu anda gene bu taşa sığınmıştı. Çünkü bildik bir şey olsa da acı veremezdi. Bu nedir biliyor musun? Akik taşı mı? Hayır, akik değil. Ender bulunan bir cins taşlaşmış odun bu, dedi Fury. Sizin lise dediğiniz okuldan mezun olduğum yıl, babam Karsbe'de bir seyahate götürmüştü beni. Orada çok garip taş türleri ve oluşumlar var. Bunu da babam bir seyahat hatırası olarak almıştı bana. Fury o güne değin kendi geçmişi ya da kişiliğiyle ilgili hiçbir şey söylememişti. Güven tohumlarının atılmaya başladığı ve Deborah'ın zihniyle boğuşup Fury'nin yağdırdığı sorular karşısında tankutu, gizlenmemiş, olabilmek için kendini zorladığı ilk görüşmelerinden birinde Fury süre dolduğunda kalkıp saksılardan birindeki siklamen demetinden iri ve güzel bir çiçeği koparmıştı. Genellikle çiçek koparmam ama bunu hak ettin. Pek sık armağında vermem. Onun için al bunu demişti. Dünyanın verdiği çiçeği kabul ettiği için Yuri ona iki korkunç ceza vermişti. Günler sonra cezalardan kurtulduğunda o güzelim çiçek çoktan solup kurumuştu gerçi. Ama bütün bunlara değmişti bu armağan. Şimdi de Fury ikinci bir armağan, kendinden bir parça veriyordu ona. Bu ince davranış, sorgulamaya bir ara vermenin ya da sözsüz bir cesur ol iletisi göndermenin ötesinde bir anlam taşıyordu. Senin kendi anılarını bana teslim ettiğin gibi ben de sana anılarımdan birini teslim ediyorum demekti bu. Bir kez daha erkenlik çağında olsun olmasın yaşıt ve eş değerli kılınıyordu Deborah. Seyahat hoşunuza gitmiş miydi dedi Deborah. Ah bugünün gençlerinin seyahatleri gibi heyecanlı ya da eğlenceli geçmemişti ama kendimi çok büyümüş hissetmiştim ve babamla birlikte olmak, onunla baş başa yetişkinler dünyasına girmek çok gururlandırmıştı beni. Yüzü eski bir mutluluğun anısıyla ışıl ışıldı. Pekala, görüşmenin bittiğini belirtircesine ellerini dizlerine koydu. Espri yuvasına dönme zamanı geldi. Tamam mı? Tamam dedi Deborah, yeniden içine kapanmaya hazırlanarak. Oo yo bekle. Bir şey var. Fikre alışasın diye şimdiden söylemek istiyorum. Yaz başında Zürih'teki bir konferans için izne çıkacağım. Konferanstan sonra tatil yapacağım. Ardından da uzun süredir erteleyip durduğum bir yazı için bir sempozyuma katılacağım. Ne kadar sürecek bu? Haziran'ın 26'sında ayrılıp Eylül'ün 18'inde dönmeyi tasarlıyorum. Yokluğumda konuşabilmen için birini ayarladım. Sonraki seanslarda Fury, yerine geçecek meslektaşının niteliklerinden, bu durumu terk edilme gibi algılayıp içerleme olasılığından, yeni doktorun pek derin boyutlu bir çalışmaya girmeyeceğinden ama Deborah'la sansürleri, koroları ve Yuri'nin çeşitli güçleri arasındaki çatışmalarda dünyayı temsil eden biri olacağından söz etti. Her şey ustalıkla ve kesin bir biçimde ayarlanmıştı. Ama Deborah oldu bittiye getirildiğini, daha önce birini parçalamış olan çarkın yağlandığını sezmişti. ''Burada bir sürü doktor tanıyorum.'' diye atıldı Deborah. ''Greg, Sylvia'nın doktoru. Adams, nasıl çalıştığını gördüm ve hoşlanıyorum ondan. Bir kez de nöbetçi olduğu gece Fiorenti ile konuşmuştum. Ve sonra en iyileri Haley. Hastaneye alındığım gün annem ve babamla görüşenin kendisi olduğunu söylemişti bana. Onunla konuştum ve ona güveniyorum.'' ''Hepsinin programı çok yüklü.'' dedi Fury. ''Seninle Doktor Rison görüşecek.'' Dişler yağlanmış, çark hazırlanmıştı. Deborah'ın çarka alınışı yalnızca bir formalite olacaktı artık. ''Benim üçüncü rayım'' dedi Deborah. ''Nedir o?'' ''Bir Yuri sözcüğünün serbest çevirisi. Anlamı şu, itaat edeceğim.'' 19. Bölüm. Deborah, Fury gitmeden her şeyi halletmek için zamanla yarışa girdi. B koğuşuna aktarılmasını istemiş ve isteği kabul edilmişti. B'de de kilit altındaydı ama saldırgan değildi. Kağıt, kalem, kitap, gizlilik gibi şeylere de izin veriliyordu. Ama D'nin gen vurulması olanaksız çılgınlığıyla karşılaştırıldığında bir mezar gibi geliyordu bu koğuş. Bir D hastası olduğu için B'dekiler ondan korkuyordu. Ama birkaçını tanıyordu ve ona MacPherson'ı hatırlatan birkaç iyi hemşire vardı. Son terapi saatleri Fury'nin gidişinin yarattığı umutsuz bir ivecenlikle dolmuştu. Çok parlak içgörülere ulaşamasalar da ulaşmak için yoğun ve içten bir çaba harcıyorlardı. ''Seni emin ellere bırakıyorum.'' dedi Fury son gün. ''B koğuşunun yöneticisini iyi tanıyorsun. Konuşmak için de Doktor Rison var. Çok iyi ve yararlı bir yaz geçirmeni dilerim.'' Yuri yasaları dünya yasalarıyla iç içe geçtiği için Deborah Fury'nin sonsuza değin gelmeyeceğini biliyordu. Carla ilk kez D'den ayrıldığında ona olan sevgisini ve onun anısını duygularından nasıl söküp atmışsa, şimdi de Fury'yi sanki hiç var olmamış ve artık hiç var olmayacakmış gibi belleğinden çıkarmıştı. Sessiz içe dönük B koğuşundan çıkıp yenisini görmeye gitti. Deborah, Doktor Rison'ı zemin kattaki bürolardan birinde koltuğunda dimdik oturur bir halde buldu. ''Gir içeri'' dedi doktor, ''otur.'' Deborah oturdu. ''Doktorun seninle ilgili birçok şey anlattı bana.'' dedi doktor. Deborah bir yanıt uydurmak için zihnini zorladı. Kafasının içinde bir tek şu düşünce vardı. Ne kadar da dik oturuyor. Fury'e dürüst davranacağımı söyledim. Bu doktorla da çok çalışacağımı söyledim. Evet dedi Deborah. Pek dost canlısı biri değildi Doktor Rison. Deborah bunu anladı ve konuşmayı yönlendirme çabasına girişti. İngilizsiniz değil mi? Evet. İngiliz aksanı hoşuma gidiyor dedi Deborah. Anlıyorum. Bu ağzından dirhemle laf çıkaranlardan. Entrebur biraz küçümser bir edayla inledi. Kısa bir sessizlikten sonra doktor, ''Ne düşünüyorsun şu anda?'' diye sordu. Ağzından bir buyruk gibi çıkmıştı sanki söz. ''Dişçilik konusunu düşünüyorum.'' dedi Deborah. ''Peki neler düşünüyorsun dişçilik konusunda?'' dedi doktor aynı buyurgan tonla. ''Düşündüğümüzden daha pahalı bir şey olabileceğini düşünüyorum.'' dedi Deborah. Ve kendini tutup yeniden denedi. Hiç Novocain kalmadı. Fury giderken yanında götürmüş. Kim dedin? İlacı kim götürmüş? Doktor sanki bir ödülmüş gibi Deborah'ın sözlerinin üzerine atlamıştı. Doktor, Doktor Fred. Ona başka bir şey dedin. Ne demiştin ona? Gene bir kazma darbesi andıran aynı buyurgan ton. Bir başka ad yalnızca. Aa şu giz değil, dedi doktor ve arkasına yaslandı. Güvenli bir yerde rahat bir konum diye düşündü Deborah. Filanca kitabın 97. sayfasında böyle yazıyordu tabii. Peki, tamam demekti. Doktor Fred senin gizli bir dilin olduğunu söylemişti. Geri çekil dedi Entrebor ve şiirsel bir Yuri söylemi kullandı. Deborah'a, şu anki umutsuzluğu içinde yeni ve çok güzel gelmişti bu. Tiguaru, deniz ve gelgit gibi ol ve ışıltılı kumlardan bir an olsun çekil ama ona söz verdim diye direndi Deborah. O karanlık yerde alevler içinde düşmekte olan Tanrı'ya. Öldü o dedi öbür yanında duran Laktemon. Senin şu dilinden bir sözcük söyle bana dedi dışarıdaki ses ısrarla. Kuaru dedi Deborah dalgın dalgın. Anlamı nedir bunun? Ne? Deborah, doktorun eleştirici bir ifade taşıyan yüzünün kaba ve sert hatlarına baktı birden. Doktorun acımasız bir tavırla oturduğu bile söylenebilirdi. Söylediğin o sözcüğün anlamı nedir, neydi? Kuaru diye yineledi Deborah. Doktorun sert çıkışı karşısında bocaladı ve kendi sesinin tanrılara ''Ama ona söz verdim'' dediğini duydu. Anlamı şey, dalgamsı demektir. Daha çok denizle ilgili bir şeyi çağrıştırır. Bazen serinliği ya da o yumuşak şırıltılı sesini belirtir. Bir dalga gibi hareket etmek anlamındadır. ''Öyleyse niye yalnızca dalgamsı demiyorsun?'' dedi doktor. ''Şey, Deborah, cezanın başlangıcını belirten kara terleri dökmeye başlamıştı. Dalgaya benzeyen herhangi bir şey için kullanılır ama mutlaka bir deniz çağrışımı yapar ve bu bazen çok güzel olabilir.'' ''Anlıyorum'' dedi doktor. Oysa anlamadığını biliyordu Deborah. ''Bazen rüzgarın esişi ya da güzel uzun elbiselerin, saçların dalgalanışı için kullanabilirsiniz. Ya da terk etmenin.'' ''Terk etme anlamı da var mı?'' ''Yoo'' dedi Deborah. ''Terk etme için başka bir sözcük var.'' ''Nasıl bir sözcük?'' diye buyurdu doktor. ''Kişinin dönmeye niyeti olup olmamasına bağlı bir şey.'' dedi Deborah perişan bir halde. ''Çok ilginç.'' dedi doktor. ''Bir başka deyiş daha var.'' Kendini ve onları kurtarmak için o anda uydurmuştu bunu. ''Şu, coşkuları baltayla parçalamayın.'' ''Coşkuları parçalamak mı?'' dedi doktor. Bir Amerikan deyimiydi bu herhalde. Onun için Deborah bir kez daha açıkladı. ''Beyin ameliyatlarını kazmayla yapmayın.'' ''Peki bunun senin için anlamı nedir?'' dedi doktor. Deborah'ın dünya dinini doğru dürüst kullanabilse bir akıl hastası olmayacağını unutmuştu herhalde. ''Çeviri yapınca acı çekip öldü.'' dedi Deborah. Sonra aralarında uzun bir sessizlik oldu. Ve sonraki seansta ve bir sonrakinde ve bir sonrakinde. Deborah'ın bütün çabalarına karşın doktorun mizah duygusundan yoksun, otomatik karşılıkları yüzünden suskunluk durmadan bir gece gibi üzerlerine çöküyordu. Doktor Deborah'ı Yurisi'nin onun formüle ettiği bir dil olduğuna, tanrıların armağan olarak gönderdiği bir şey olmadığına inandırmaya çalışıyordu. Deborah'ın ona söylediği ilk sözcükleri ele alıp, 9-10 yaşlarında bir çocuğun uğraşırsa kulaktan kapabileceği bir takım Latince, Fransızca ve Almanca metinlerde bu sözcüklerin kökenlerini bulup ona göstermişti. Tümcelerin yapısını çözümlemiş bir iki tanesi dışında bunların Deborah'ın da kullanmak zorunda olduğu İngilizce tümce yapılarına göre kurulmuş olduğuna inanmasını ısrarla istemişti. Çalışma yöntemi akıllıca, ayrıntılı, bazen de neredeyse zekiceydi ve Deborah çoğun onun dediklerini kabul etmek zorunda kalıyordu. Ne var ki doktor ne denli derinlere inerse, çevrelerini kuşatan sessizlikte o denli derinleşiyordu. Deborah doktorun sert tavrını ya da kanıtlarındaki soğuk mantığı aşıp, bu küçük hançerlerin tıpkı yıllar öncesindeki doktorların gövdesine zorla girmesi gibi, beyninin içine girdiğini ve ayrıca kanıtlarının konuyla son derece ilgisiz şeyler olduğunu söyleyemiyordu bir türlü. Sonunda bütün cesaretini toplayıp ona karşı yapabileceği kadar açık seçik bir biçimde, ''Lütfen doktor, benim farklılığım hastalığım değil.'' dedi. Son bir yakarıştı bu ama duyulmamıştı. Şimdi Furi öldüğüne ve yeryüzü yazının sıcaklığı, Deborah'ın güneşin bomboş bir evrende kül rengi bir leke halinde olduğu, kendi mevsimiyle çeliştiğine göre sessizliğe gömülmekten başka yapılabilecek bir şey yoktu. Deborah tepki göstermekten büsbütün vazgeçti. Dış görünüşü ayın yüzeyi kadar ölgünleşti. Zamanla hareket yetisi de yok oldu. Ve dural bir sergi eşyası gibi yatağında kıpırdamadan oturmaya başladı. Ara sıra iç dünyasında Yuri ona seçeneklerini sunduğunda, Entrebu ile birlikte onun düşüşünün yarattığı kızgın rüzgarda geziniyor, ya da Lectamon'la birlikte bir saniye süreyle Yuri'nin hüzün vadileri üzerinde yükselen hava sütunlarında süzülerek uçuyordu. Ama böyle anlar çok enderdi ve hep büyük merasimler gerektiriyordu. Yuri bile uzak ve anlaşılmaz görünüyordu artık. Deborah saatlerce doktorun karşısında kas katı ve suskun bir halde otururken aklına hep kurak yaz sıcaklığında çıngıraklı yılanların çıkardığı anlamsız ama kötücül ses geliyordu. Bu çağrışımdan esinlenerek doktora yılan dişi adını taktı. Duran ve maskemsi yüzünün gerisinde yavaş yavaş bir yanardağ oluşmaya başladı. Günler akıp giderken bu yanardağın taşlı derinliklerinde sesler, karşı sesler, nefretler, özlemler ve süregelen korkular kaynamaya başladı ve bunların yarattığı ısı yükseldikçe yükseldi. Bir keresinde Aydet, yani gizleyici, Deborah'a bir kadın biçiminde göründü. Aydet bu biçimde göründüğünde hep peçeli olurdu. Ama gerçekten çok güzeldi. Ve her gelişinde mutlaka güzelliğinin Deborah'ı hem bir kraliçeye hem de bir kurbana dönüştürdüğünü hatırlatır. Ayrıca Deborah'ın bir gün tümden çirkin olma isteği duyabileceğini de söylerdi. Bu gelişinde peçesi biraz inikti ve beyazlar içindeydi. Acı çek, Aydet, niye beyazlara büründün? Kefen ve gelinlik, birbirinin aynı olan iki giysi, dinle bak. Ölürken yaşamak, yaşarken ölmek, savaşırken teslim olmak ve teslim olurken savaşmak zorunda kalıyorsun, değil mi? Benim yolumda bütün karşıtlıklar aynı anda verilir. Ve karşıt hedefler için aynı araç kullanılır. Seni yüzündeki peçeden tanıyorum Aydit diye yanıtladı Deborah. İnsanlar karşı ateşler yakarlar. Bir yangını söndürmek için bir başka yangın çıkarırlar demek istiyorum. Taşa da uygulanabilir mi bu? Benim yardımımla evet dedi Aydet. Deborah yanarak bütün giriş ve çıkışları kapalı ve barikatlarla çevrili olan yanardağın üzerindeki ateşi bastırabilecek bir karşı ateş oluşturabileceğini anlamıştı. Bu ateş sayesinde gerçekten insan maddesinden yapılmış olup olmadığını kendi kendine kanıtlayabilecekti sonunda. Duyuları bu konuda hiçbir kanıt sağlamıyordu. Gözleri bulanık görünüyordu. Kulakları yalnızca boğuk iniltiler, homurtular duyuyor, çoğun bunların anlamlarını kavrayamıyordu. Dokunma duyusu da körelmişti. Beykoğuşunda kimse kibritleri saymıyordu. Ve Deborah, Yuri'nin onu elde etmesini istediği şeyleri her zaman sis perdesinin dışında açık bir biçimde görebiliyordu. Kısa sürede kibritleri ele geçirdi ve sağdan soldan sigara topladı. Sigaraların beşini birden yakıp ateşleriyle tenini yakmaya başladı. Ama bu yalnızca taş kesilmiş yüzün ve gövdenin gerisindeki yanardağın daha kızgın alevler çıkarmasına yaramıştı. Deborah sigaraları yeniden yakıp yavaşça ve serin kanlılıkla dirseğinin iç kısmına bastırarak söndürdü. Belli belirsiz bir acı ve hafif bir yanık kokusu duydu. Ama yanardağ hala yatışmamıştı. Öyleyse bir karşı ateş yaratmak için büyük bir yangın mı gerekiyordu acaba? Bir süre sonra bir hemşire ona bir şey söylemek için içeri girdi. Burnuna yanık et kokusu geldiği için olacak, mesajının ne olduğunu unutup dışarı çıktı. Ve az sonra bir doktor geldi. Deborah maskesinin aralığından Doktor Hell'in yüzünün görüntüsünü seçince rahatladı.